Ayrım 20. Ekmekçi Kadın. Xavier de Montepin. Sayfa 304. Paul Harman doğruca Ovid'in evine gitti. Evde kimse yoktu. Bir kağıda birkaç satır yazarak kapıdaki kutuya attı. Kendisiyle çok acele önemli bir iş için konuşmak istediğini yazmıştı. Ovid eve dönüp de kağıdı okuyunca bir şeyden şüphelenmemekle beraber gene de merak etti. Fabrikanın yolunu tuttu. Paul Harman'ın suratı pek karışıktı. "Hayrola?" dedi. "Pek düşünceli görünüyorsun. Yoksa bir mesele mi ortaya çıktı?" Paul Harman sözü uzatmadan esas konuya girdi. "Lucy yaşıyor." "Lucy yaşıyor mu? Şaka mı ediyorsun?" "Kolum kuvvetlidir. Bıçağım kalbine kadar işledi. Seni aldatmışlar." "Gözüme mi, sözüne mi inanayım? Kızı gördüm ben. Olup bitenleri kendi ağzından dinledim. Bıçak korseye rastlamış. Ufak bir yara açmış. Birkaç günlük tedavi görmüş, bir şeyi kalmamış." "Vay canına be. Bu pek kötü oldu. Beni mutlaka tanımıştır." "Hayır, tanımamış. Karanlıkmış. Zabıta da bu işi o taraflarda her zaman görülen basit olaylardan sayarak meseleye önem vermemiş." "O halde bu sefer daha dikkatli bir planla işe girişiriz." "Olmaz. Tekrarlarsan şüpheyi davet ederiz. Bundan sakınmalıyız." "Vaz mı geçelim yani? Kızımın hayati tehlikedeyken vazgeçer miyim canım?" "Öyleyse başka bir düşüncen mi var?" "Evet. Lucy'nin yetimler evinde kimin tarafından bırakıldığını öğrenmek istiyorum." "Bu ne sağlayacak bize?" "Bana öyle geliyor ki Lucy Jean Fortier'in kızıdır." "Aldanmadığımı sanıyorum. Jean Fortier 1861'de mahkum oldu. Lucy o yıl veya ertesi yıl yetimler evine bırakıldı. Tarihler birbirini tutuyor. Demek ki süt ana para alamadığı için çocuğu yetimler evine bırakmış." Ovid bütün bunlardan bir sonuç çıkaramıyordu. Sorusunu tekrarladı. "Haydi diyelim ki bütün bunlar doğru olsun. Lucy'nin Jean Fortier'in kızı olmasından bize ne?" "Eğer Lucy'nin Jean Fortier'in kızı olduğunu ispat edersek, Lucien babasını öldüren kadının kızı ile evlenmez." "Aşk olsun yahu. Bravo. Buna bir diyeceğim yok şimdi. O halde hemen işe başlayabiliriz. Süt ananın adı ne?" "Onu bilmem. Bildiğim şu kadar. Kadın Juanyi'de oturuyordu." "O halde işe oradan başlarız. Ben yarın oraya damlar, araştırmaya başlarım." Paul Harman kasasını açtı, Ovid'e para verdi, ayrıldılar. Hava çok güzeldi. Parlak bir güneş tatlı bir sıcaklık veriyordu. Marie Harman vakit geçirmek için ressam Etienne Castel'in atölyesine gitti. Ressam, avukat George Darrier'e vermeyi vaat ettiği tablo üzerinde çalışıyordu. Bu tabloya 20 yıl önce başlamıştı. Etienne, Marie'yi nezaketle karşıladı. Kızı bu sefer daha solgun, daha dermansız bulduğu için ona acıdı. "Mutlaka beni azarlamaya geldiniz," dedi. "Estağfurullah, bunu da nereden çıkardınız?" "Çünkü sizin için yeni tablolar satın alamadım." "İnanın ki ziyaretimin sebebi bu değil. Sizden bir ricada bulunacağım. Her yıl babamın doğum yıl dönümünde kendisine bir hediye veririm. Bu yıl da gene öyle yapacağım. Bunun için de sizin yardımınızı rica ediyorum." "Anlıyorum," dedi. "Kendi resminizi vermek istiyorsunuz babanıza." "Lütfen yaparsanız rica edeceğim." "Hay hay, epeyce işim var ama size hizmet için hepsini geri bırakırım. Ne boyda yapalım? Mesela şu tablo kadar olsa." Marie ressamın gösterdiği tabloya daldı. "Bu boy fena değil. Bu resmi ben bir defa daha görmüştüm. Bir nokta o günde dikkatimi çekmişti."
"Hangi nokta matmazel?"
"Şu jandarmaların arkasındaki kadın."
"Yoksa tanıdıklarınızdan birine mi benziyor?"
"Hem de ne kadar."
"Yaşlı bir kadın mı?"
"Hayır, 22 yaşında bir kız. Dikiş diken bir kıza."
"Adı ne?"
"Lucy."
"Yoksa tanıyor musunuz?"
"Hayır, tanımıyorum."
Etienne hayır dedi ama Lucy'nin sevgilisinin adı da Lucy'dir diye düşünmekten kendini alamadı.
Sonra Marie'ye döndü. Demek resmi ayakta ve bu boyda yapacağız. Evet, lütfen. Acaba kaç gün sürer? 5-6 defa gelirseniz yeter. Öyleyse şimdilik alasmaladık. Babama bir şey söylemezsiniz tabii. Ona bir sürpriz yapmak istiyorum. Elbette, ama biraz oturmaz mısınız? Meşgul etmeyeyim. Bilakis memnun olurum. Paris'ten hoşlanıyorsunuz değil mi? Paris'i daha neşeli bir şehir sanıyordum. Ama ne de olsa babamın memleketi. Siz Amerika'da mı doğdunuz? New York'ta. Ben doğarken annem ölmüş. Melek gibi bir kadınmış. Babanız? Amerikalı değil, Fransız. Büyük babam, babamın zekasına hayran olarak kendisiyle ortak olmuş. Büyük babanız da makine mühendisi miydi? Evet. Hem de tanınmış mucitlerden. Sessiz bir dikiş makinesiyle bir de nakış ve süsleme makinesi icat etmiş. Etienne ürperdi. Nakış ve süsleme makinesi mi? Evet, milyonlar kazandıran bir icat. Monsieur Harman Amerika'da çok kaldı mı? 22 yıl kalmış. Ne vakit Amerika'ya gitmiş? 1861'de zannedersem. Sonra söz evlenme konusuna geçti. Marie bir Amerikalı ile asla evlenmeyeceğini, Fransızları sevdiğini, zaten babasından dolayı kendisinin de Fransız sayılacağını söyledi. Söz böylece Lucien'e atladı. Lucien'in Paul Harman'la ortaklığı söz konusu olunca Marie, "Babam teklif etti ama," dedi, "Monsieur Lucien şimdilik kabul etmiyor." "Siz isterseniz reddetmez herhalde." Marie ayağa kalktı. "Artık gideyim," dedi. "Öbür gün başlarız." Ressam yalnız kalınca Lucy ile Jean Fortier arasındaki benzerliği bir daha düşündü. Lucy'nin 20 yaşında oluşu, yetimler evinden çıkmış bulunması, bunlar gerçekten tuhaftı. Ovid bir şeye karar verdi mi, hiç geciktirmeden yapar, "Yarın giderim," demişti ya, gerçekten ertesi gün sabahleyin trene atladı, Juani'ye indi. Giriştiği iş alabildiğine zor bir işti. Kendi kendine, "Bu iş postaki saymaya benziyor ya," diyordu. "Bununla beraber hakkından geliriz elbette." Gerçekten de Ovid için hiçbir işte zorluk yoktu. İstasyondan bir omnise bindi, otele indi. Hemen yemek ısmarladı. Yemekten sonra köyde bulunan süt analarından birinin adresini öğrendi. Fakat kadınla görüşmek çok zor oldu. Kadın güvensiz bakışlarla Ovid'i süzüyordu. "Ne arıyorsunuz?" "21 yıl evveline ait bir çocuk arıyorum. Jean Fortier adında bir kadından bahsettiklerini duydunuz mu hiç?" 21 yıl önce hırsızlık, kundakçılık ve cinayetle mahkum olmuş bir kadındı. "Dur, dur, hatırlar gibi oluyorum. O zaman böyle bir kadından çok bahsetmişlerdi. Süt anayı hatırlayabilecek misiniz?" "Zannedersem Fremi kadındır." "Acaba şimdi nerededir o?" Kadın gayet sakin bir sesle, "Mezarda," diye cevap verdi. "O kadının kimsesi yok mudur?" "Haşarı bir oğlu vardı, nehire düştü, boğuldu." "Vay canına. Yoksa küçük kızın babası mısınız siz?" "Şükür ki değilim. Başka bir şey öğrenmeye imkan yoktu." Ovid kadına 10 frank uzattı. Gerçeği hükümet dairesinden öğrenmeye karar verdi. Fakat yolda, "Hükümetten mi?" diye düşündü. Jean Fortier hapisten kaçtı. Soru sorarsan benden hemen şüphelenirler. Onun tarafından gönderildiğimi sanırlar. Yakayı ele verirsem iş sarpa sarar. Bununla beraber gene hükümet binasına girdi. Bir odada tek başına bir delikanlı oturuyordu. "Affedersiniz, bir şey öğrenmek istiyorum." "Buyurun." 1861 ve 1862 yıllarında nahiye müdürü kimdi acaba, bunu öğrenebilir miyim?" Delikanlı derhal cevap verdi. "O zamanki nahiye müdürünün adı Döşümen'dir, benim amcam." "Şimdi nerededir?" "Memleketinde, Dion'da." Delikanlı genç ve yakışıklıydı. Ovid tereddüt içindeydi. Bu sırada kapı hızla açıldı. Bir adam içeri girdi. Pek hiddetliydi. Bağıra bağıra konuşuyordu.
Rica ederim, bu kadar bağırmayın.
Kes artık yahu, bıktım sizden. Bugün git, yarın gel. Senetleri icraya veriyorum artık.
Adam atıp tutuyor, sahte senetleri meydana vuracağından bahsediyordu. Ertesi akşama kadar son olarak müsaade ettiğini bildirerek odadan çıktı.
Ovid delikanlıya sordu.
İstemeyerek bir sırrınızı öğrendiğim için müteessirim.
Ehemmiyeti yok. Bu benim kendi kabahatim. Gördüğünüz adam şarap tüccarıdır. Amcamla alışveriş sebebiyle münasebette bulunurdu. Benim de kimsesiz bir metresim vardı. Deli gibi seviyordum. Kızı kendime bağlamak için fedakarlık yapmam gerekiyordu. Halbuki 10 param yoktu. Annemin de küçük bir maaşından başka parası yoktu. 1000 franklık 2 senet düzenleyip altına amcamın imzasını attım. Herif paraları verdi. Ama imzanın sahte olduğunu da sonradan anladı. O gün bugün elinde esir gibiyim.
Size şimdi 1000 frank lazım demek ki. Öğle paydosunda bana otele gelebilir misiniz?
Derhal gelirim.
Ovid sevinçle ayrıldı. Yemekten evvel delikanlı ile tüccara gittiler. Ovid kendisini onun aile dostu olarak tanıttı. 1000 frangı vererek şarap tüccarından senetleri kurtardı. Delikanlı nasıl teşekkür edeceğini bilemiyordu. Masaya oturdular.
Ovid, insan bir kadınla düşüp kalkarsa bir hayli hırpalanır. Herhalde sizin bundan başka hesaplarınız, başka borçlarınız da vardır, dedi.
Sormayın efendim, o hain kadının yüzünden sağa sola epey borçlandım.
Ne kadar borcum var?
2000 frangı bulur.
Vay canına, siz çok yükseklere uçmuşsunuz. Alacaklılar neredeyse kapınıza dayanacaklarmış.
Bana bak delikanlı, bana bir hizmet yapabilir misiniz, sizi borçlarınızdan kurtarabilirim.
Nasıl bir hizmet efendim?
Anlatayım. Bundan 20 yıl evvel evli bir kadınla münasebette bulunmuştum. Bu münasebetten bir çocuk dünyaya geldi. Metresim çocuğu aldı, buraya getirdi. Frem adında bir süt anaya verdi. Çocuk daha sonra yetimler evine gönderildi. İşte ben bu kız hakkında bilgi istiyorum.
Size bu hususta nasıl hizmet edeceğimi anlamadım.
Yetimler evine çocukları verirken hangi işaretle verdiklerini bir deftere yazarlar, değil mi?
Evet.
Sizden istediğim işte odur. O kıza ait teslim ve vesikasının suretini istiyorum. Bu nizama aykırıdır. Fakat büyük lütfunuz karşısında bu hizmeti reddedemem.
Ovid delikanlıya gereken malumatı not ettirdi. Kızın anasının adını söyler söylemez delikanlı irkildi.
Jean Fortier mi dediniz?
Fakat bu isim bir hapishane kaçkınının adıdır. Onun eşkali bize de bildirildi. Dikkatle izleniyor.
Olabilir. Benim için önemli değil. Çünkü kadın bir haksızlığa, bir adli hataya kurban olmuştur. Hapishaneden kaçtığı doğrudur. Ben 21 yıllık kızımı arıyorum.
Pekala. Vesikayı bulurum. Ne zaman istersiniz?
Mümkün olduğu kadar çabuk.
Evrak mahzeninde arayacağım. Yarın sabah daireye erkenden gider, bakarım. Öğle vakti de burada buluşuruz.
Bu iş oldu.
Şu sizin metres güzel bir şey miydi bari?
Çok güzeldi. Esmer, kara gözlü, yanağı benli, alımlı bir kızdı.
Amanda Parislidir.
Burada bir moda dükkanında çalışıyor.
Amanda mı?
Evet, Amanda Regami. Onu tanıyor musunuz yoksa?
Tanıyorum.
Müthiş bir kızdır. Burada pek az kaldı ama yapmadığı işte kalmadı. Çalıştığı mağazadan 2 büyük top dantel aşırdı. İş meydana çıktı. Yalvara yakara ustasını kandırdı. Fakat mağaza sahibi Amanda'nın elinden bir senet aldı. Bu senette Amanda 1000 frank değerinde 2 top dantel çaldığını yazıyor. Paraları 1 yıl içinde ödeyemezse adliyeye teslim edilmesine razı oluyordu.
Nerede bu mağaza?
Cadde üstünde 74 numarada.
Delikanlı veda edip ayrıldı.
Ovid o günkü başarısından memnundu. Delikanlı da büyük bir yükten kurtulmuştu. Bütün borçları ödenecekti. Bu eli açık adam Allah tarafından gönderilmişti. Yalnız neden şarap tacirinden aldığı senetleri kendisine vermemişti de cebine koymuştu? Herhalde yarın verir diye düşündü. Ertesi gün her zamankinden bir saat evvel daireye geldi. Evrak mahzenine indi. Dosyaları tozlu raflardan indirerek elindeki notlara göre teker teker aradı. Çok geçmeden aradığını buldu. Vesikanın suretini çıkarmaktansa aslını vermenin daha kolay olacağını düşünerek alıp cebine yerleştirdi. Öte yandan Ovid de sabahleyin kalktı. Moda mağazasına gitti. Madame'la konuştu. 50 franklık faizi de ödeyerek Amanda'nın senedini kurtardı. Saat 11'de otelin lokantasında buluştular. Delikanlı vesikayı uzattı. Bunda bırakılan çocuğun adı, anasının adı yazılıydı. Lucy ve Jean Fortier. Ayrıca çocuğun üzerindeki elbise ve eşyaya ait tafsilat vardı. Eşya J.F. markalıydı. Kağıt resmi mühürle damgalanmıştı. Ovid, "Teşekkür ederim dostum," dedi. "İşte 2000 frankınız. Şimdi artık ödeşmiş bulunuyoruz." "Affedersiniz, şu dün aldığınız senetler..." "Ha, onları yaktım. Siz de bilirsiniz ki böyle kötü hatıraları saklamakta yarar yoktur." "Efendim, bu kadar iyilikte bulunan yüksek bir dostumun adını sorabilir miyim? Belki bir gün gene görüşürüz." "Adım Baron Irnold'dur. Ben de görüşmemizi dilerim." Ovid çantasını aldı. Otel hesabını gördükten sonra Paris'e döndü. Vakit akşamüstü idi. Paul Harman'la buluşmayı yarına bırakarak eve uğradı. Kendisine çeki düzen verdi. Amanda'yı bulmak istiyordu. Matmazel Amanda, bir daha göremeyeceğini sandığı sevgilisini karşısında görünce pek sevindi. "Neredesiniz böyle?" diye sordu. Birlikte lokantaya gittiler. Bois Columbus'taki komiser, her ne kadar söğütlük cinayetini unutmuş gibi görünüyor ise de işin peşini bırakmış değildi. Saatin numarası öğrenilmişti. Bıçağın da bir kısmı elde bulunuyordu. Bunlarla günün birinde olayı aydınlatmak mümkün olacaktı. Komiser ümidini kaybetmediği için şüphelendiği yerlerde aramalar yaptırmıştı. Cinayeti ilk haber alan jandarma ise komiserden daha büyük bir inat ve ısrarla araştırmalarını sürdürüyor, kırılan bıçağın sapını ve öbür parçasını bulmaya, böylelikle katili meydana çıkarmaya çalışıyordu. Cinayet yerini birkaç defa alt üst etti. Bir şeyler bulamadı. Bu sırada Garen deresinin yatağını temizlemek gerekti. Yağan şiddetli yağmur derenin birçok yerlerini kum doldurmuştu. Dere bu yüzden taşıyordu. Kumları aktarmaya çalışan işçilere tembih edilmişti. Bu tembih faydalı oldu. İkramiye kazanmak hevesiyle dikkatli çalışan işçiler paslanmış bir kırık bıçak sapı bulunca jandarmaya götürdüler. İş komisere aksetti. Yarım bıçak kırık yüze uyuyordu. Komiser bıçağın üzerindeki ismi okuyunca şaştı. Bu, Lucy'nin evinin altındaki bıçakçının adresiydi. Komiser Paris'e indi. Emniyet müdürlüğünde başkomiserle konuştu. Adliyeden sorgu yargıcını da alarak bıçakçı dükkanına gittiler. Dükkancı kadın bu ziyaretten epeyce korkmuştu. Fakat bıçağı gösterince, "Deftere bakayım, belki daha iyi hatırlarım," dedi. Defterde bıçağın satıldığı tarih yazılıydı. Komiser, "Cinayetten tam bir gün evvel," diye mırıldandı. "Müşterinin kim olduğunu hatırlayabilecek misiniz?" "Evet, kıyafeti temiz ve düzgündü. Saat 8 ile 9 arası dükkana girdi. Kasapların eti kemikten ayırmak üzere kullandıkları neviden sağlam bir mutfak bıçağı istedi." "Adamı tarif edebilir misiniz?" "İyice tarif edemem. Çünkü günde bize 40-50 müşteri gelir. Ama zannedersem 50 yaşlarında, kır saçlı biriydi. Güzel konuşuyordu." Memurlar birbirlerine bakıştılar. Kızın katili düzgün kıyafetli bir adam olamazdı. Onlar bir serseri arıyorlardı. "O halde böyle bir adam kızı hırsızlık için öldürmeye kalkmaz ya," dedi biri. "Cinayetin hırsızlık için yapılmadığını kesin olarak bilmiyoruz ki." Dükkandan çıktılar. Lucy'nin oturduğu odayı sordular. Fakat Lucy tarif edilen şekilde bir adamın kendisini öldürmek isteyeceğine hiç ihtimal vermedi. Adamın yüzünü görmemişti ama herhalde kıyafeti kötü, elbisesi eskiydi. Kıyafet değiştirmiş olabilir. Fakat benim hiç düşmanım yok ki. Kimseyi tanımam. Yetimler evinde büyüdüm. Samimi olduğum tek insan nişanlım Lucien. Bir de hayatımı kurtaran Lizon teyzedir, dedi. Memurlar alasmaladık deyip çıktılar. Lucy de terzihaneye uğradı. Önceden Lucy'yi bir kazaya uğramış diye bilen mağaza sahibiyle Amanda ve diğer işçi kızlar o gün Lucy'den işin iç yüzünü öğrendikleri vakit şaşırıp kaldılar. Lucy bütün hikayeyi anlattı. Az önce eve gelen memurlardan da bahsetti. Amanda bunları dikkatle dinliyordu. O günlerde bir komisyoncunun Lucy'yi aradığını, evinin adresini sorduğunu hatırladı. Fakat ses çıkarmadı. Amanda Ovid ile lokantada buluştuğunda Lucy'nin başından geçenleri anlattı. Ovid, "Hangi Lucy?" diye ilgisizce sordu. "Hani canım, araba ile birlikte gitmiştik." "Ha evet, hatırladım. Kızcağızın başına gelenler çok feci. Gene de benim şansım varmış. Yoksa o gün ben de orada olacaktım. Kim bilir ben ne olurdum." Ovid, "Katil yakalanmamış mı?" diye sordu. "Hayır. Polis uyuyor öyleyse." "O kadar acele etmeyin bakalım. Önce cinayetin etraftaki serserilerden biri tarafından işlendiği zannedilmiş. Sonradan durum değişmiş. Cinayetin para için yapılmadığını gösteren deliller ortaya çıkmış. Bıçağın öbür parçasını da bulmuşlar. Bıçağın nereden alındığını da öğrenmişler. Hatta bıçakçıdan satın alanın kır saçlı, 50 yaşlarında kibar bir adam olduğunu bile öğrenmişler." Ovid bu sözleri duyunca sarardı. Kız şaşırarak, "Ne oldu size?" dedi. "Kolunuz titriyor." "Yok bir şey, anlattıklarınız beni heyecanlandırdı da. Demek kızı öldürmek isteyen o kibar kılıklı adammış ha? Peki ama sebebi neymiş? Neden öldürmek istemişler zavallı kızı?" "Bilmiyorum. Bir gün gelir elbette onu da öğrenirler. Tuhaf bir durum daha var. Bıçak ben Lucy'nin yanına çıktığım gün sizin arabada bulunduğunuz zaman satılmış. İşi buraya kadar tespit etmişler. Hakikaten de tuhaf bir tesadüf. O sırada bir şeyler gözünüze çarpmadı mı sizin?" "Yoo, hayır. Hiçbir şeyin farkında olmadım." Amanda sevgilisinin biraz garip şekilde konuştuğunu gördü. Dikkatle baktı. Ovid'in yüzü sararmıştı. "Matmazel Lucy o adamı tanıyor muymuş?" "Kimseyi tanımam," diyor. "Ama belli de olmaz. O kız esrar kumkumasıdır. Belki bir gün evvel bir komisyoncunun kendisini aradığını da öğrenmiştir. Kendisi kimseyi tanımam diyor ama herhalde onu epeyce tanıyanlar vardır." "Neyse, hep ondan bahsedecek değiliz ya. Sen hikayeyi anlatacağım diye yemek bile yediğin yok. Öyleyse siz anlatın bakalım, seyahatte neler yaptınız?" "Bir takım kağıtlar topladım. Herkese bir merak var. Bende de şahıslara ait resmi evrak koleksiyonu yapma merakı vardır." "Meşhur kimselere ait mi?" "Yok, şunun bunun. Bu sefer nerelerden kağıt topladınız bakalım?" "Juaniye'deydim." Ovid bu sözü söylerken dikkatle Amanda'ya baktı. Bu sefer genç kız titriyordu. "Güzel bir yer mi orası?" "Bir tepenin üzerinde. Alt yanında bir dere akıyor. Güzel bir yer." Ovid bir bardak şarap daha boşalttıktan sonra neşeyle sözlerine devam etti. "Juanyi'de bazı tüccarlarda aradığımız evrak bulunur demişlerdi de. Ama bu kadar iyilerini bulacağımı tahmin etmemiştim. Gerçi bunlar bana biraz pahalıya mal oldu ama değer doğrusu. Mesela iki tane evrak var ki altında Raoul Döşümen imzası bulunuyor." Amanda büyük bir heyecanla, "Döşümen mi?" diye sordu. "Evet, hükümette bir katip, genç bir delikanlı. Sahtekarlıktan mahkemeye verirlerken kendisini kurtardım. Juanyi'ye gittiniz mi hiç?" "Hayır, hiç gitmedim." "Tuhaf. Elimde 1050 franga mal olan başka bir evrak daha var. Oradaki modelci madamdan aldım. Üzerinde Amanda Rogami imzası bulunuyor. Arnold, siz her şeyi biliyorsunuz.
Hepsini biliyorum. Fakat neden böyle titriyorsunuz? Sizin dostunuz değil miyim? Madem ki senedinizi kurtardım, artık korkacak hiçbir şeyiniz kalmadı.
Ah, o vakitler ben deli gibiydim. Ne yaptığımı bilmiyordum.
Siz namuslu bir kızsınız. Her insan hata yapabilir. Bir daha böyle şeyleri kağıda geçirtmemelisiniz.
Amanda kızardı. Senedi bana vereceksiniz değil mi?
Bilakis, ben kendim saklayacağım.
Bunun size ne yararı olacak?
Dedim ya, bende koleksiyon merakı var.
Siz bu senedi aleyhimde bir silah olarak kullanacaksınız.
Buna hiç şüpheniz olmasın.
O halde belirli bir maksadınız olmalı.
Tabii belirli bir maksadım var. Maksadım sizi kendime adam akıllı bağlamak. Size karşı hislerim çok şiddetli. Gerçi sizden karşılık görüyorum ama bu geçebilir. Kadınların şıp sevdi olduklarını tecrübeleyebilirim. Bu evrak elimde bulundukça sizden artık korkum olmaz.
Desenize beni kendinize kul köle edeceksiniz.
Eh, öyle gibi bir şey. Ama bu tatlı bir esarettir. Bana karşı sevgi göstermede devam ederseniz aramız bozulmaz.
Bunu söyledikten sonra sözü değiştirdi.
Kahve içelim mi?
Olur, içelim.
Sonra oyun oynamaya gideriz değil mi?
Yok, ben yorgunum.
Ben de öyleyim ya. Sizi evinize bırakırım.
Dostum, siz bana hala nerede oturduğunuzu söylemediniz. Belki bir şey yazmak, size bir haber göndermek gerekir.
Bu tehlikeli olur. Ben evliyim. Benim çoluğum çocuğum var.
Peki, ısrar etmiyorum.
Kalktılar. Amanda'nın evine gelince Ovid ayrıldı.
Belki arkasından takip edilirim diye Paris'in ortasına kadar arabayla gitti. Orada inerek evine döndü. Amanda korku ve şüphe içindeydi. Bu adam benim kendinden şüphelendiğimi anladı. Lucy'yi sormaya gelen komisyoncu bu adamdı. Şimdi daha iyi anlıyorum. Bıçağı satın alan da bu. Lucy'yi yaralayan da bu. Fakat elimde hiçbir delil yok. Hiçbir yazılı vesika yok. Onu haber verirsem benim de foyam meydana çıkar.
Eh, şimdilik susalım bakalım. Şimdilik sadece onun nerede oturduğunu öğrenmeliyim. Bir de Lucy'yi niçin öldürmek istediğini öğrenmeliyim.
Jacques Garut büyük sabırsızlıkla Ovid'in gelmesini bekliyordu. Biraz sonra odacı geldi.
Efendim, İngiliz mühendis geldi dedi.
Peki, gelsin. İngiliz mühendisi içeri alın dedi. Yalnız kaldıkları zaman Paul Harman, başaramadın değil mi? Diye sordu.
Bilakis, başardım.
Jean Fortier'in kızını buldun mu yani?
Evet, buldum.
Çocuk yetimhaneye bırakılmış değil mi?
Evet.
Kız büyümüş, şimdi Paris'teymiş değil mi?
Evet.
O halde Lucy tahmin ettiğim gibi Jean Fortier'in kızı.
Pek o kadar ileri tahmin yürütme. Benim getirdiğim evrak terk edilmiş çocuklar idarehanesine teslim edildiği zaman üzerindeki elbise vesaireyi bildiren resmi evraktır. Onun sayesinde idarehaneye gidip 9 numaralı kızın resmi kağıttaki Lucy olup olmadığını anlarız.
Anlıyorum. Ovid cüzdanını açtı. Rol döşümenden aldığı kağıdı çıkarıp gösterdi. Jacques evrakı okuduktan sonra hayretle "Bu kağıdı nasıl ele geçirdin?" diye sordu. Ovid olup bitenleri anlattı.
Jacques, "Doğrusu bu kadar cesur oluşundan ürktüm. Sakın bunun altından bir şey çıkmasın."
"Yok canım. Raoul'u avucumun içine aldım. Çünkü bunu haber vermesi evrak mahzeninden evrak çaldığını itiraf etmesi demek olur. Bir de bende onun tarafından tanzim edilmiş sahte senetler var."
Daha sonra Ovid yetimler evine gidip izahat istedi.
Müdür, "İzahat verebilirim," dedi. "Çocuğun ne olduğunu şimdi anlarız."
Odacıyı çağırdı, bir defter getirtti. Sayfelerini karıştırdı.
İşte 1862 yılında buraya getirilen ve burada 9 numaraya kaydedilen çocuk hakkında malumat. Kız rüşt yaşını doldurunca Madame Auguste'nin terzihanesine verilmiş. Ovid istediğini resmen öğrenmişti artık. Lucy'nin nişanlısı olan Lucy'nin Jean Fortier'in kızı olduğunda hiç şüphesi kalmamıştı. Akşam Paul Harman'la buluştular. Sonucu öğrenen fabrikatör, "Bakalım Lucien hala Lucy ile evlenmekte ısrar edecek mi?" diye düşündü. Marie'nin hastalığı gittikçe artıyordu. Evden çıkıyor, geziniyordu. Esasına bakılırsa bünyesi artık bir gölge kadar güçsüz ve solgundu. Etienne Castel, Marie'nin resmini yapmaya başlamıştı. Fakat bu resimle oyalanması da kıza çektiği ızdırabı unutturmuyordu. Paul Harman kızının her gün biraz daha eridiğini görerek derin bir üzüntü içindeydi. Tek ümidi Lucien'in vereceği karara bağlıydı. Paul Harman iki gün sonra Lucien'in geleceğini Marie'ye söylemişti. Marie, babacığım dedi, beni memnun etmek ister misiniz? Şüphe mi var? Monsieur Lucien'in dönüşünde bir ziyafet vermek istiyorum. Geldiği günün akşamı bize gelsin. 20. ayrımın sonu. Sayfa 321.